İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Vahit Göktaş hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Remziye Hanım.
Bugün rıza ve teslimiyet konularını konuşacağız hocam. Ben biraz sizin için çalıştım öyle söyleyeyim çünkü... Size sorular sormak istedim ama sonra dedim ki yok ben kayboldum bunun içerisinde. Vahit hocam bu işin uzmanı. Onun için ben böyle arada anahtar kelimelerle benim merak ettiğim şeylerle size bir parça bu konuda destek olacağım ama inanın sizi dinlemeye çok muhtacız. Çünkü bu rıza makamı nedir? Mesela ben bunu çok merak ediyorum. İnsanlar birbirlerine hep Allah razı olsun derler ya.
Evet.
Yani Allah'ın razı olması neye bağlı? Nasıl insan bu makama ulaşır? Bununla ilgili çokça konuşmak istiyorum. Buyurun.
Evet, teşekkür ediyorum Remziye Hanım. Rıza makamı, yani rıza, teslimiyet ve tevfiz, belki bunlar birlikte değerlendirmek gerekiyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin biliyorsunuz bir tevfiz namesi var. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, arifanı seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diye.
Evet, bunu hep duyuyoruz ama işte şimdi, bunun üzerinde ama, konuşacağız evet, demek yani ki, buyurun.
Evet, yani tabii zor olan şey yani kabullenmek, razı olmak. Yani razı olmak demek aynı zamanda şikayet etmemek demek oluyor. Yani benim anladığım kadarıyla. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki eğer kulum diyor kendisine göndermiş olduğum bir musibetten, bir beladan dolayı gidip beni başkasına şikayet ederse kendine başka bir Rab arasın.
Ben şu anda sustum. Şu anda sustum.
Yani tabii direkt böyle konuyu çok hızlı bir şekilde giriş yapmış gibi olduk ama yani razı olmak hakikaten zor bir şey yani. Her şeyiyle, hayatın her yönüyle yani başa gelen şeye razı olup ve onu da tebessümle karşılayabilmek. Yani rıza dediğimiz şey. Bununla alakalı işte Hazreti İbrahim Aleyhisselam örneği belki yani çok güzel bir örnektir. Yani Allah-u Teala'dan bir evlat istiyor ve karşılığında işte onu kurban edeceğini söylüyor. İşte Hazreti İsmail doğduğu zaman işte serpilip büyüyor. Artık yani ona sevgisi, muhabbeti artıyor. Canı oluyor. Yani her şey oluyor. İsmail ama işte rüya görüyor ve rüyada oğlunu kurban ettiğini görüyor ve Kur'an-ı Kerim'de de bu anlatılıyor. Ve oğluna gidiyor, oğlum diyor. Yani ben seni rüyamda seni kurban ediyorken görüyorum diyor. Şimdi bu yani bir kişinin evladını kurban etmesi, yani feda etmesi daha doğrusu Cenab-ı Hak için, yani Allah yolunda bir insanın en kıymetli varlığı nedir? Yani canıdır, malıdır, evlatlarıdır yani değil mi? Şimdi yani canı feda etmek çok zor, malı feda etmek zor ama evladı feda etmek o belki en zor şey. Yani Hazreti İbrahim burada tam bir teslimiyet örneğidir bizim için. Hı hı. Ama bunun yanında Hazreti İsmail'in de bir teslimiyeti var. Yani ayet-i kerimedeki ifadesiyle ya ebeti if'al ma tu'mar diyor yani. Yani babacığım diyor emrolunduğun şeyi yap. Yani Allah Teala sana ne emrettiyse onu yap. Şimdi orada da bir müthiş bir teslimiyet örneğini görüyoruz.
O
yani.
Zaman bu razı olmakla teslim olmak aslında birlikte anlaşılması gereken yani, bir şey değil mi?
Tabii. Yani,
bu teslim olmak hocam şu bizim bildiğimiz hani Müslüman olmakla alakalı bir şey mi? Müslümanlık dediğimiz
yani,
şey var
aslında
ya.
Aslında Müslümanlık da tabii o da bir teslimiyet. Yani neye teslim oluyoruz biz Müslüman olduğumuz zaman? Yani Allah-u Teala emrediyor, namaz kıl, kabul ediyoruz. teslim oluyoruz. Ve yani aslında iman demek, yani sorgulamamak demek, yani iman etmek demek.
Yani, yani imanı sorgulamamak demek, yani, yoksa tabii, hayatı tabii, sorgulamak
hayatı sorgulayacağız.
Niye iman ediyorum diye sorgulamak belki sizi daha iyi iman etmeye götürebilir, ama imanın insandaki hani var ya fıtratında, yani, o yaratılışla ilgili sorgulamak belki başka türlü kapılara yol açabilir.
Yani bilimsel manada yani sorgulamak insanı olumlu neticelere götürüyor. Ama yani bir güven anlamında. Güven anlamında. Evet. Belki bu şekilde.
Hani deriz ya, gözü kapalı kendimi teslim ettim. Ne demekse.
Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse, yani bir denizde yüzerken veya bir havuzda yüzerken suya teslim olursanız su sizi yüzeye çıkarıyor. Ya ama suyla
benim gibi su korkusu olan birine çok iyi bir örnek verdiniz ve bu gerçekten benim hayatımın dönüm noktalarından biri. Yani siz kendi tabiatınızı biliyorsunuz, ne kadar bilebilirseniz artık, ve biraz onunla teslimiyet halinde yaşıyorsunuz, ama bir başka varlıkla, ki burada su örneğini verdiniz, temas ettiğinizde şunu hiç unutmayacaksınız ki onun da kendinin tabiatı var.
Tabii.
Yani sizin tabiatlarınızın arasındaki uyumlaşma aslında o teslimiyeti ortaya çıkaracak. Yani siz onun zıttına davrandığınız zaman onun da sizin zıttınıza davranacağını bu hayatın böyle etkilerle, tepkilerle, zıtlaşmalarla devam etmeyeceğini bilme, bunu kabullenme ve kendinizi bir parça da olsa herhalde, değil mi, buna bırakma isteğinde bulunma. En azından en başta bu isteği içinde taşıma. Yoksa
zaten
boğulursunuz.
Zıtlaştığı zaman insan kendini yıpratmış oluyor yani. Yoksa yani bu mücadele etmek demek de değil yani. Yoksa mücadele olumlu manada böyle bir gayret sarf etme. Tabii ki bir insanın yani cehd etmesi, gayret etmesi gerekiyor, ama yani sizin de o ifade çok doğru. Zıtlaşma. Belki teslimiyetin tam opposite, yani olumsuz bir anlamı olarak ifade edilebilir yani zıtlaşma. Yani insan teslim olduğu zaman kurtuluyor yani. Su kişiyi yüzeye çıkarıyor.
Yani, ama çok zor.
Çok zor. Yani yine yani razı olmak. Yani mesela Eyüp Aleyhisselam, yani bir peygamber değil mi? Bir peygamber olarak yani o kadar hastalığa razı oluyor. Ama hiç, hayatı boyunca hiç şikayet etmemiş yani.
Çok ilginç. Ben onun hikayesini Tevrat'tan da okumuştum da hocam. Yani arkadaşları, eşi, yanında yöresinde daha önce onunla birlikte olan ve hep zaman geçiren, onun yani hayat hikayesini, hayata karşı duruşunu çok iyi bilen insanlar epeyce bir hani tabiri caizse başın etini yiyorlar.
Tabii.
Ya niye işte Allah'a şöyle demiyorsun, böyle demiyorsun? Hani o senin Allah'ındı diye. Ama her seferinde diyor yani bizim aramızda. Yani o bana bunu verdiyse demek ki ben bunu bir biçimde yaşamalıyım. Şimdi az önce söylediğiniz şey vardı ya, hani bu hak şerleri, hayır erler meselesi. Biraz herhalde onda gizli. Yani şimdi ne yapalım? Allah'ın verdiği güzelliklere sevinelim de yine ondan geldiğine iman ettiğimiz, inandığımız ve belki de sadece o an için bizim şer olarak gördüğümüz şeylere durmadan, değil mi, karşı mı koyalım, zıtlaşalım mı bunlarla noktasında işte insanın biraz yani çok çok kendini besleyerek hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa gerçekten çok zor. Yani bu sabır denilen yani, şey çok zor bir yani. Şey. Sabır acı ama meyvesi tatlı diyor ya büyükler. Bu gerçekten önemli. Demek ki biz hem acılara sabretme hem iyiliklere şükretme konusunu bir çizgi üzerinde aynı yerden görmeye başladığımız zaman belki
tabii,
de.
Tabii, hepsi birbiriyle bağlantılı yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bir kadının yanına uğruyor Medine-i Münevvere'de. Kadıncağız evladını kaybetmiş. Ve yani ama o kadar böyle şikayetvari bir tutum sergiliyor ki, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor ve hayatından pişman olmuş vaziyette kadının bir tavrı var. Ondan sonra oradaki sahabe-i kiramdan orada bulunanlar diyorlar ki ya işte sabret deyince diyor ki yani ateş düştüğü yeri yakar, yani siz ne anlarsınız benim halimden gibi bazı ifadeler kullanıyor. Peygamber Efendimiz orayı uzaklaşıyor oradan. Diyorlar ki bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı incittin, kalbini kırdın. Deyince kadın ben bilemedim diyor yani Peygamberimiz olduğunu. Bilseydim böyle davranmazdım.
Artık acıdan o kadar
evet,
değil mi?
Acıdan yani yoksa olmuş. Kolay değil yani evladını kaybetmiş. Hemen Peygamberimizin peşine koşuyor. Diyor ki ya Resulallah yani özür diliyorum ben sizi tanıyamadım bilemedim. Deyince Peygamber Efendimiz yani olumsuz hiçbir şey söylemiyor. Yani sen niye böyle davrandın falan gibi bir şey demiyor. Es-sabru fi sadmetil ula diyor. Yani sabır ilk anda. Yani musibet geldiği zaman ki gösterilen şeydir yani. O yüzden sabırla, teslimiyetle, rıza, belki tevfiz yani bunları hepsini birlikte düşünmemiz gerekiyor.
Sabrın bu tarifi hocam çok etkileyici bir tarif. Ben de bu konuda biraz çalıştığım için kendim bir şeyler öğrenmiştim. Doğrusu yani ilk anda verdiğiniz tepkiyle zaten zannediyorum ki
tabii ilk anda.
Değil mi ya? İlk anda verdiğiniz tepkidir sizinle ilgili kanaatlerin oluşması.
Kul katında da
Allah katında da.
Başarı orada tabii.
Çünkü sonrasında zaten insan belli bir mesafe giriyor, duygularınızın yoğunluğu vesaire yani bütün bunların hepsi belli bir tavsamadan sonra yani olması gerektiği şeye geliyor. Ha şunu demiyoruz. Elbette ki insanlar çok büyük acılar yaşadıkları zaman belli psikolojik süreçleri geçiriyorlar. Bunu sorguluyorlar, bu benim başıma niye geldi diyorlar. Yani bunlar kötü şeyler değil. Yani insanların gündelik hayatta dillerine pelesenk olduğu gibi yani hani sabret, isyan etme. Hayır, isyan etmiyor o insanlar. Sadece anlamaya çalışıyorlar.
Anlamış,
yani
tabii,
bu benim başıma niye geldi sorusu yani çok da kötü bir şey değil. Bunu da anlatmamız lazım insanlara. Çünkü çok zorda kalan insanlar var bundan dolayı. Yani ben isyan etmiyorum ki diyerek bir de kendini durmadan açıklamak zorunda kalıyorlar. Halbuki o yani Allah'la kendi aralarındaki ilişki seviyesi. Yani bu sorguluyor acaba ne oldu diye anlamaya çalışıyor.
Evet.
Bu bir tarafa ama o ilk anda yani sonradan düşündüğümde pişman olacağım, keşke böyle demeseydim, keşke böyle yapmasaydım diyeceğim şeyler var mı? Bilinç seviyesini bizim herhalde çokça konuşmamız gerekiyor. Yani asıl nihai hedefimiz bu değil mi hocam?
Evet yani yoksa keşkeler hiç bitmiyor. Yani.
Bitmez.
Keşkeler bitmiyor. Yani bir bardak örneği verirler. Kişi mesela elinde bir bardak tutuyor. Bardağın ağırlığı ne kadardır? Çok fazla değil. Yani kolu yormaz ama yani o bardağı uzun süre elinde tuttuğu zaman bardağın ağırlığı değişmiyor ama kolu yorulmaya başlıyor. O yüzden yani şunu derler, yatmadan önce elindeki bardağı koy bir kenara yani. Geçmişle alakalı yaşamış olduğun olumsuz ne varsa.
Hı hı.
Yani onların hepsini bir kenara koy o şekilde.
Bu söylediğiniz de rıza haliyle çok örtüşen bir
yani,
şey değil mi?
Yani
razı olursanız, o bardağı zaten olması gereken yere koyarsınız. Elinizde tutup durmazsınız.
Yoksa o zaman yani uyku da bir ızdırap olmuş oluyor. Hı hı. Bir sonraki hayatında yani hayatımızda ızdırap olmuş oluyor. Yani razı olmak demek hayata aslında yeniden başlamak anlamına geliyor. Yani geçmişle alakalı olan şeyleri adeta silip, olumsuz yönleri silip yeniden böyle bir hayata başlamak, yeni bir motivasyonla, yeni bir enerjiyle yani hayatı kabullenmek anlamına
hocam,
geliyor.
Hocam bunun zaten için mesela dinleyicilerimiz hani biz böyle çok hap formüller vermedik bu programlarda. Onlar bizi tanıyorlar. Hep istedik ki herkes kendi düşünsün, kendi formülünü kendi üretsin ama yine de yollar paylaşıyoruz. Yani böyle yapılabilir anlamında söylüyoruz. Rehberlik olması amacıyla. Şimdi bir şeyin oluyor olması sizin dışınızda gelişen bir şey ama sizin sonuçta razı olmanız gereken bir şey ise onun sizin dışınızda sizin o an için verili bir varlık olarak işte duyularınızla vesaire tam olarak algılayamadığınızdan dolayı size uzak kalan
tabii
ama muhakkak yaratılışın o bütününde hani büyük fotoğraf deniliyor ya orada bir anlamı olduğunu baştan bilmek
tabii,
iman ederek bilmek bunu biraz daha yardımcı olmaz mı bize bu razı olma halimizi acaba her şeyin bir amacı var
her şeyin bir hikmeti var.
Ve hani bunu sorgulayabildiğimiz yer belli. Değil mi mesela yani bazı şeylere iman ediyoruz ama mesela bilimsel açıklamalarla onların da peşinden koşuyoruz. Bu ne demek ki acaba?
Tabii,
suyun kaldırma kuvveti. Yani evet, suyla ilgili bir problemimiz olmayacak kendimizi teslim ettiğimiz zaman, ama biz peki bundan nasıl faydalanabiliriz diye işte gemiler yüzdürüyoruz suyun üzerinde. Bu ayrı bir şey, ama bu taraftan bunun hikmetiyle ilgili düşünmek bizi belki daha çok bu rıza haline
yani
getirebilir
işte,
mi?
Ahiret inancı da zaten yani burada insanı kurtarıyor yani. Yani bu dünya hayatı geçici. Asıl hayat ahiret hayatı. Ve innet darel ahirete lehiyel hayvan. Asıl hayat orası. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani ahireti düşünerek insan yaşadığı zaman, o zaman bu tür yani depresyonlar, sıkıntılar vesaire bunları atlatması daha kolay.
Yani teslimiyet derken burada ahireti hani tamam, asıl dünya orası ama burada bir eylemsizlik hali değil. Tam tersi. Her şeyin burada olması gerektiği. Burada hesaplaşacaksınız. Yoksa hesabım Allah'a kaldı dediğiniz şeyler çoğalırsa işte orada bir problem var demektir. Yani o bardağı bir türlü bırakmıyorsunuz demektir.
Bırakmak gerekiyor. Yani kabullenmek anlamında.
Evet.
Söyledim. Yani Mevlana'nın Mesnevisinde çok güzel bir kısa bir hikaye anlatılır. Onu da müsaade ederseniz.
Estağfurullah. Buyurun hocam.
Paylaşmak istiyorum. Bir kadının birisi işte çocuğu olur. 2 ay, 3 ay yaşar. Ölür. Sonra bir tane daha evladı oluyor. Yine aynı şekilde fazla yaşamıyor. Yani çok kısa bir süre yaşıyor. Yine vefat ediyor. Bu şekilde diyor Mesnevi'de geçiyor bu hikaye. Tam 20 tane çocuğu olmuş ve 20'si de yani Allah-u Teala'nın takdiri, işte takdir ilahi diyoruz ya, belki de bunu da konuşmak lazım. Takdir ilahi nedir? 20'sini de işte çok fazla yaşamadan yani hepsi vefat etmiş yani. Kadıncağız hani o zamana kadar bir şey yok, şikayet falan etmiyor ama en son diyor ya Rabbi diyor, yani bu çektiğim nedir? Yani bir hamilelik dönemi, sonra doğumla alakalı yani o zor bir süreç,
çok
yani
zor.
Çok zor bir süreç. Hadi hepsi bitti, yavrucağını kucağına alıyor, mutlu oluyor, tam sevinecek, bir de onu kaybediyor. Yani bu şekilde yani artık bir ağlama, gözyaşı dökmeye başlıyor kadın, yani nedir bu çektiğim dercesine. O gece rüya görüyor. Rüyasında işte Hızır Aleyhisselam yeşiller giymiş vaziyette. Öyle anlatılıyor Mesnevi'de. İşte bunu cennete giriyorlar. Yani kadıncağız cennetin kapısından içeri girince böyle çektiği tüm acıları unutuyor. Yani çektiği tüm sıkıntıları unutuyor. Sonra evlatları oradan hepsi anne anne diye tam ayaklarına dolanıyorlar. Kadıncağızın.
Bu dünyada kaybettiklerini dünyada
yani,
buluyor yani.
Ya Rabbi diyor, ben onların hepsini kaybettim zanmıştım ama sen cennette diriltmişsin onları diyor orada. Yani o cennetteki o nimeti, o hazı, o tadı bulunca kalkar kalkmaz diyor ya Rabbi, yani 20 değil 200 de bu şekilde senin yoluna kurban etmiş olsam diyor. Bu acılıyor o cennet hazının yanında, o cennet nimetinin yanında hiçbir şey diyor yani. Yani ahiret, asıl hayatın ahiret olması bu manada önemli. Çünkü insan yani hastalıklar, sıkıntılar, bunlar bizim için. Yani Allah Teala ömür verirse yaşlanınca insan ya omuz ağrıyor, ya bel ağrıyor, ya başı ağrıyor. Yani bir yerlerden vücut aksamaya başlıyor. Yani. Tamam. Bunlara tahammül etmeyecek, ne yapacak? Yani tahammül etmemen, yani razı olmamak, razı olmadan yani. Başka ne yapabilir insan ya?
Hocam bu iyi şeylerin de hep hani acıyla gelmesi biraz da tesadüf değil diye düşünüyorum. Çünkü yani bir insanın bir sıçrama yapabilmesi için duygu dünyasında, maneviyat aleminde, yani mana aleminde kendisine ait bir yükselme gerçekleştirebilmesi biraz bu sıkışmış anlarda oluyor gibi sanki. Siz bununla ilgili çalışıyorsunuz. Yani krizler var ya, krizler
yok,
gerçekten
yok.
Hani bunu Japonlar öyle diyor, fırsat. Yani fırsata çevirmek gerekiyor bu krizleri. Belki razı olma işte bu burada işe yarayan bir şey. Yani şu anda bununla baş edemiyorsam en azından buna razı olarak bir seviye kazanmak için kendime buradan güç almalıyım. Eğer ben onun içerisinde debelenmeye devam edersem belli ki kendi gücümü de kaybedeceğim. Onun da niye geldiğini anlayamayacağım diye belki bir şey, ama bu acı reçete herhalde değil mi, ruhun tekamülü için de manevi alemde biraz yol almanın da evet, gerekçesi çok, yani çok. Böyle oluyor hayat, böyle bunu kabul edelim. Acılar insanları olgunlaştırıyor. Eğer onları bir olgunlaşma aracı olarak görebiliyorsak.
İşte evet, yani çok güzel ifade ettiniz, yani onları olgunlaşma aracı olarak görebilirse insan, o zaman ruh manen tekamül ediyor. Evet. Yani insan tekamül
evet.
ediyor.
İşte hocam o... orada da bir ayet var ya, onu paylaşalım sevgili dinleyicilerimizle. Bu razı olma meselesinde hani hep Allah razı olsun ifadesiyle, Allah'ın razı olmasını biz esas alarak insanlarla ilişkilerimizde böyle bir belirleyici unsur tutturduk gidiyoruz ama Beyyine suresi 8. ayet, Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Yani, ve bu o kadar açıklanması gereken bir ayet ki, yani muttaki olanlar, Allah'tan hakkıyla korkanlar, onu Allah yerine koyanlar, gerçekten Allah'ım dediğinde içinden bir kere daha o saygıyla korkuyla ürperenler, bunlar ancak Allah'tan razı olur. Ama şimdi düşünün, yani insanlara bunu nasıl anlatırız? Allah'tan razı olmak ne demek? Işte İkisi yani. Aynı anda gerçekleşen bir şey. Siz Allah'tan razı, Allah sizden razı. Olarak, İkisi birbirini tabii. tamamlayan bir şey. Hocam son olarak biraz da bununla ilgili bize lütfen bir şeyler
şimdi
söyler misiniz?
Yani Cenab-ı Hak'la kul arasındaki ilişki, yani hep karşılıklı. Yani kulum bana bir adım yaklaşırsa ben ona 10 adım yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Yani ben onun tutan eli, yürüyen ayağı, işte gören gören gözü olurum diyor. İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiye diye işte Beyyine suresindeki bir ayette de, yani sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak işte gir cennetime buyuruyor. Yani Mevlana Mesnevisi'nde yine Mevlana Hazretleri şunu diyor: susuz nasıl suyu ararsa, su da susuzu arar durur diyor. Yani bu arayış da karşılıklı olmuş oluyor. Yani susuz insan suyun peşinde koşuyoruz, su arayış içerisinde, ama suyun da biz susuz aradığını pek düşünmüyoruz. Yani.
Hiç düşünmüyoruz hem de. Evet. Yani bu karşılıklı bir şey. Evet.
Ya buradaki şeyde Cenab-ı Hak'tan razı olmak da yine burada da bir şey var. Yani karşılıklı bir Cenab-ı Hak'la kul arasında bir yakınlık aynı zamanda var. Bir ilişki var diye düşünüyorum yani. O yüzden yani insanın bir iradesi var. Buna cüz'i irade diyoruz biz. Ama onun da üstünde bir külli irade var. İşte onu bilip ve ahiretin de olduğunu bilip bilmekten öte inanıp o şekilde insanın yani kendi sınırları içerisinde elinden gelen gayreti göstermesi, çabalaması, çalışması gerekiyor. Ama onun da ötesinde neticeyi yaratan yine Cenab-ı Hak.
Cenab-ı Hak bu konudaki iman konusunu belki bir başka programda tekrar konuşmak lazım. Çünkü teslimiyetin ne kadar aslında çok rahatlatıcı, insana iyi gelen ama çok da acı tecrübelerle belki var olan bir şey olduğunu görmek bakımından bu konuları tekrar konuşmaya ihtiyacımız var. Şununla bitirelim hocam. Bu cenneti isteyene ver, bana sen lazımsın. Yunus bizi hep bağlar böyle değil mi?
İsteyene.
Ve yani gerçekten hani o Allah'tan razı olmanın herhalde son durağıdır diye düşünürüm ben hep. Yani çünkü Allah'ın hani lütfun da hoş, kahrın da hoş makamı var ya. Senden gelen her şey benim
her
için.
Şey güzel, her şey
güzel. Her şey yani kahır gibi gördüğüm şey. O zaman ben bunları bir karşılık olsun diye de değil. Ama kendim ve senin arandaki o münasebetin her daim canlı durması için istiyorum demek midir hocam?
Evet. Yani bu da direkt sevgiyle alakalı bir şey.
Sevgiyle alakalı.
Yani seven
razı olur.
Sevdiğinde noksan görmez.
Görmez.
Seven sevdiğinden gelen her şeye razı olur.
Razı
yani
olur.
Sevgideki en ileri de derece bu. Yani yani kahrın da hoş, lütfun da hoş. Yani senden, yani neticede senden geliyor. Ne geldiği önemli değil. Yani,
aşk değil mi?
Tabii, aşk.
Öyle bir şey.
Yani
işte,
senden,
muhabbetullah.
Senden gelmesi önemli.
Evet.
İşte Yunus Emre'nin de işte o ifade çok önemlidir. Yani cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene sen ver anı, bana seni gerek, seni. Yani direkt zatın sevgisi, yani Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, yani sıfatlarda bu olmamak. Olmuş oluyor yani, bu benim
evet,
anladığım kadarıyla.
Evet, nihai hedef bu. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz bizi konuk ettiniz.
Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Vahit Göktaş idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.